Ayrım 5.
İlk yakınlıklardır. Daha önemli yakınlıkları atlamanın ilk adımı. Birlikte düzenlenebilecek nice şey var. Sofrada Ela'nın çocuğu huysuzlandı. Sofranın tadı tuzu kaçtı. İşte bir yük. Paylaşamayacağım bir yük diye düşündü Ela. Mehmet çocuğa kızdığını belli etmemeye çalıştı. Bir şey belli edilmemeye çalışılan bir şey varsa başlar kaçamaklar. Herkes kendi sığınağını yapar. Kendi altınlarını gizlice gömer toprağa. Çizilir sınırlar. Karşılaşmamak için yan sokaklara sapılır, arka sokaklara. Bakışlar kaçırılır, sırt sırta dönülmeden uynamaz olunur. Söyle yatsın. Ben karışmak istemiyorum. Sen söylesen daha iyi olur. Her şeyime karışmak hakkını buluyorsun pekala. Benim çemberimin ya içinde ya dışındasın. İçindeysen, daha doğrusu çemberlerimiz çakıştıysa, senin çemberin benim çocuğumu da içine almış demektir. Bu benim çemberimin içinde çünkü. Gereksiz konuşuyorum diye düşündü Ela. Mehmet çocuğum konusunda kırıcı bir tavır takınmıyor ki. Ama bu konuda çok tedirginim ben. Çocuk babalı büyümeli. Üvey baba, üvey ana üstüne edilmiş nice ilkel cümleyi bu tedirginliğimle doğrulamış oluyorum. Hakkı çok da yanlış davransa çocuğa batmazdı bana. Neden? Çünkü babası. Ne saçmalık. Sofra bitmiş, yemekler, bulaşık tabaklarla nedense hep savaş meydanlarını. Bitmiş bir savaşın ardından doğan günle, biten bir savaş da olsa biten bir şeyin kaçınılmaz hüznünü taşıyan savaş meydanlarını hatırlatır Ela'ya. Şimdi, biraz önceleri domatesleri, peyniri, kavunu, rakıyı sofraya koyarken duyduğumuz tat tükendi şimdi. Önümüzde yemek artıkları, bulaşık tabaklarla yorulmamayı birlikte daha güç yıkılacak. Daha güç yapılacak şeyleri öğrenmenin zamanı. Sofrayı toplarken çaldı zil. Ela kirli tabakları toplayıp kendini mutfağa attı. Arkadaşlar bir zil sesiyle kapalı kapıları açacağını sanan merak. Dostlar kimin, nasılla, niçinle ilişkisini bir zil sesinin ardından çözeceklerini sananlar. İlgilenenler suyun dibini ille de görmek isteyenler. Camın arkasına daha açık seçik görmeye yönelmiş yardımlar. Aslında benim bildiğim, asıl nedeni sözcüklerini kolayca kullananlar. Aslında Ela Mehmet'i sevmiyor. Ayrılmasının asıl nedeni. Bana kalırsa Ela. Bu davranışının asıl nedeni, cümleleriyle sıra dışına, alışılmışın gündeliğin dışına çıkanın davranışına buldukları gündelik, alışılmış nedenlerle onu yine sıraya sokanlar. Sonuç hep bekledikleridir, bildikleridir. Şaşırtanı şaşırmamakla cezalandırmak ya da şaşırtana şaşkın demekle şaşkınlıklarını geçiştirmek. Bunları düşündü mutfakta. İçeri doluşmuşlardı. Hadi şimdi işin yoksa içki bul, işin yoksa doldur bardakları. Yalnızca boşalan bardaklar ve durmamacasına boşalan içler için. Tekin bütün gece Mehmet'i süzdü. Bir açığını, bilgisizliğini, aptallığını yakalamak için kurdu bütün cümlelerini. Sonra Mehmet üstüne, Ela'nın seçimi üstüne, daha sadesiyle onun bir günlük ya da bir yıllık ilişkisi üstüne bilgiç, harcayıcı cümleler kurabilmek için yordu kendini. Tekin bu işte. Sevgili bir dost. Onu kapı dışarı etmeliydim. Güler Mehmet'i hep hakkıyla kıyaslıyor. Belli bu. Bir sonraki erkek nedense hep bir öncekiyle kıyaslanır. Bir sonraki kadının hep bir öncekiyle kıyaslanması gibi. Sanki yeni marka bir araba alınmış da bir önceki markayla kıyaslanıyor. Çünkü hep bir eşya alır gibi, bir eşya gibi görülür kadın ya da erkek. Onları öyle küçümsemeye hakkın var mı? Mutfağa gitti. Yanan yanaklarını soğuk su şişesine dayadı. Gitseler, onlara kızmaya hakkım yok. Onlara kendimi beğendirmek istemeye, onları beğenmeyen ben niçin anlaşılmak istiyorum? Neden hep onlar ve ben ayrımı yapıyorum? Bizi ayıran değişik cümlelerle, değişik davranışlardan başka ne? Oysa bizim kapıcının karısı için nasıl farklı, nasıl anlaşılmazım kim bilir? Niçin bunun üstünde düşünmüyor, buna üzülmüyorum? Kapıcının karısını önemsemeyip tekinleri ve benzerlerini önemsediğimin delili değil mi bu? Bitmiyor gece, odada dağılıyor, yayılıyor cümleler. Tavanda gölgeler sarmaşıklara dönüşüyor. Yılışık boğan sarmaşıklara, yavanlaşan cümlelerle bozuluyor yüzler. Çirkinleşiyor, durdurulmaz bir çirkinleşme başlıyor. Kahkaha odasındaki aynaların karşısındayız. Kimimiz uzun bacaklı, kısa gövdeli, kimimiz kısa bacaklı, kavun kafalı. Mehmet sarhoş oldu. İçmesini bilmiyor. Hem hoşlanmıyor arkadaşlarımdan hem de ayak uydurmaya çalışıyor. Baş kaldıran ayak uydurmaya çalışmamalı asla. Ayak uydurmaya çalıştığı an ötekilerle arasında açılmış uçuruma, kendi açtığı uçuruma düşüverir. Sessizlik, yabancı bir sesle konuştu Ela. Yorgun, sürdüren bir sesle. Hakkıyı boşayan mahkeme bu dostları da boşayamaz mıydı? Ama ben boşamadıkça. Almanya'da üç arkadaş bir silah deposunu basıp 4 askeri öldürmüşler. Silahları ele geçirdikten sonra zenginlere baskı yapacaklarmış. Yakalanınca mahkeme önünde şöyle savunuyorlar kendilerini. Varlığını sürdürmek için her türlü zorbalığa başvuran bir toplumda birey kendini ancak zorbalıkla savunabilir. Kötü cümle değil. Gazetelerse olayı şöyle yazıyorlar. Düşlerindeki lüks hayata ulaşmak için cesetlerin üstünden geçmeye kararlıydılar. Kimse dinlemiyor Ela'yı. Tekin Mehmet'e yeni okuduğu bir kitap üstüne nutuk atıyor. Kitapları üstünde konuşmak, merdiven basamağının bir üstüne çıkıp daha yukarıdan konuşabilmek için okuyanlar. Konuşuyor Ela. Kitabı anlamadığın olmadık yerde üstünde konuşmaya kalkmandan belli. Şurada oturmuş içiyoruz. Kimse senin yorumlarını çekemez. Mutfağa su içmeye gitti Ela. Güler arkasından geldi. Seni aramadım çünkü aranmak istemezsin diye düşündüm. Ne anlayışlılık. Belki yalnız bırakılınca sürter burnum. Tahtaya tek başına kaldırılmış, cezaya kaldırılmış ya da anası tarafındakilere kapatılmış bir çocuk gibi. Bir süre sonra bir daha yapmamaya söz vererek aranıza katılayım diye değil mi? Ama sonra suçumu kabullenmek yerine sürdürdüğümü görünce merakınız dışarıda koyamaz sizi. Kapımı çalar, burnunuzu içeri sokarsınız. Ama ben Hakkı'dan boşanıp Mehmet'le yaşayacağıma, Hakkı terk etseydi beni, şefkatli kollarınızı açarak üşüşürdünüz hemen. Çok sevimli, çok aranır olurdum. Acırdınız, anlardınız beni. Aslında benim acımdan gizli bir tat duyardınız. Bırakılmışlığından, bundan beni aşağılayıcı bir şeyler çıkarırdınız. Bırakılmama yol açan nice kusurumu biliverirdiniz. Bir olay olmaya görsün, durgun beyinleriniz uyanır. Dünyanın bir köşesinde bir ihtilal olur, 3-5 adam bir inanç adına hayatlarını tehlikeye atarlar. Bir düzeni değiştirirler. Yıkılmaz sanılanı bir anda yerle bir ederler ardından dünyanın binlerce rahat koltuğunda. Binlerce rahat insan bunun üstüne geviş getirirler. Eleştirirler, överler, ahkam keserler. Yine de yanağından öptü Güler'in, biliyorum. Sahtekarlık, niçin yapıyorum bunu, istemeden niçin öpüyorum Güler'i? Hiçbirimiz ötekinden daha iyi değiliz. Aynı yolda yalnızca bir adım ileride, aynı yolda aynı alışkanlıklarla yalnızca bir adım ileride. Biraz daha atak, biraz daha serseri olmak o kadar. Gece ilerliyor, içkiler tükendi, meraklar, yorgunluklar. Şimdi giderler. Hiçbir şey değişmemiş olur. Yemekten sonra oturduğumuz koltuklardan hiçbir şey yapmamış, hiçbir şey değiştirmemiş, geliştirmemiş olduğumuz halde yorgun, ölesiye yorgun kalkarız. Kapımızı kapar, bakarız yüz yüze yabancı. Bunca yabancılığın ardından ansızın yakınlık, sadelik, doğallık gelemez. Bunların niçin yıllarca çekmişsin anlamıyorum. Bu yapay ilişkileri sürdürmeni. Hani zamanlar azdı? Mehmet haklı, zamanlar az. Bu cümle düşmez ağzımdan. Oysa bunlarla nice gece geçirdim. İçki bardaklarını mutfağa taşımadılar. Sigara tablaları dolu. Sabaha kokuşmuş et gibi kokar ev. Bu gece kokuşmadı mı? Kokuşmadık mı yeniden? Ela yatakta Mehmet'e uzandı. İstemiyor musun? Sonra adımız profesyonel Romeo'ya çıkar. Çekilmez olduğumu biliyorum. Böyle bir cümlenin ardından beni bıraksan şaşmam. Cümlelerini her zaman önemsemiyorum. Kalmaya ya da gitmeye senin cümlelerinle karar vermem. Biliyor musun, gitsek buradan, gitsek işte bir süre, kaçsak ya da kaçmak istenmeyen, karşı çıkılan şeylere bulaşmaktan iyidir yine de. Bu ayın elektrik hesabı ödenmiş miydi? Biz yokken keserler, belirli bir para ödedikten sonra elektrik açılır yeniden. Ama kazanılmış bir güzellik yitirildi mi? Uyudular çabucak, uzun, sonsuz bir ırmağın kıyısında, yaşlı, dağları, ovaları, ırmakları, gölleri, denizleri yüklenmiş, doğayı sırtında taşıyan yaşlı bir Çinli balık tutuyordu. Günlerdir, aylardır, yıllardır miskinliğe mahkum. Çinli'nin yorgun yüzü büyüdü, büyüdü. Yüzdeki yorgun kırışıklar yaklaştılar, yaklaştılar. Uçurumdan derin uçurumlar. Yılların acısıyla akan gözyaşları doldu uçuruma. Ela gittikçe yaklaşan uçurumdan kaçtı, kaçtı. Uçurum çekti onu içine. Miskin acıların dipsiz denizine. Boğdu, yaşatmadı. Ela uyandı. Bozuk musluk akıyordu durmadan. Örümcek toz çaldıkça biriktirdi sakızlı tükürüğünü, köşelerden köşelere kustu. Dost tozlar ince ince dokudular iplikleri örümcekle. Ekmek, sabır ve ter isteyen bir işçilik başladı. Gün gün daha çalışkanlaştı örümcek, kendi için harcadı emeğini, değişmez biçimler dokudu. Ağ gerildi gerildi, esnek ve yapışkan. Örümcek ağını dokuyup bitirdikten sonra biçimlenmiş emeğinin yanında dinlendi. Beklemeyi ağa devretti. Hantal kanat çırpışlarıyla anlamsız uçuşan bir sinek ya da arı yapışınca ağa tutkal gösterdi gücünü. Aptal sinek çırpındıkça esnek ağ sardı onu. Sardı bir canlının emeği. Başka bir canlıyı tutukladı. Dinlenmiş örümcek emeğinin sunduğu ziyafete yavaş ve emin adımlarla ilerledi. Acelesi yoktu. Sabahın 4'ü olmalı. Vapur İmroz'a vardı. Açık denizden esen rüzgarla gecenin ayazı içine işledi Ela'nın. Güverteden ayrılamıyor yine de. Döndü Mehmet'e baktı. Gözlerinde, ağzında, burnunun kıvrımlarında ısınmak istedi. Sarıldı Mehmet'e. Yüreğine, yürek atışlarına, soluğuna sığınmak istedi. bütün soğuklardan korumalı beni, şimdi ve sonra. Üşümeleri engellesin, yürek atışları soluğu sadece varlığıyla ya da. Üşüyordu, kıyıya yaklaştı vapur. Karanlığın içinden ürkütücü bir dev gibi belirdi ada. Buraya üşümek ve ürkmek için gelmiş gibi. Bir soluğun, bir yürek atışının gerçek bir şey olan soğuğu gideremeyeceğini anlamak için. Birden ısındı, dağıldı korkuları. Vapur adanın sarp kıyısını dönmüş, iskele görünmüştü. Şimdi bambaşka aydınlık, kalabalık. Canlı bir adaydı karşısındaki, içinde bir sevinç kıpırtısı. Beyaz küçük kilisenin açık kapısından içeride yanan mumların ışıltısı kıyıya vurmuş. Çok kalabalık kıyı, ada halkı tümüyle doluşmuş kıyıya. Yaşlı ve genç kadınlar, yorgun ama yatağa yatmamış köylüler. El ele genç kızlar, delikanlılar, çocuklar. Köpekler, keçiler, herkes vapuru bekliyor. Ela kendisiyle bekleyen kalabalık arasındaki benzerliği düşündü. Her şeyin değişebildiğini sananlardanız, bekleyenlerden, umanlardan. Yeni bir adadan ya da gelmesi çok olağan olan vapurlardan bile bir şeyi, bir değişimi beklemek. Kıyıya toplanmış bu halk için vapur neyi değiştirebilir? Beklemeleri ama tek başına sevindirdi Ela'yı. Laz motorcu geminin çevresinde dönmeye başladı motoruyla. Yolcular ansızın gemide kalacaklarmış, adaya hiç çıkamayacaklarmış korkusuyla itişmeye başladılar. Herkes bavulunu, zembilini, sepetini, çocuğunu yüklenip ortak telaşa katıldı. Motor gemiye yanaştı. Yolcuların telaşı, korkusu arttı. Sanki bir yangın vardı gemide. Herkes çıkış kapısına, canını kurtarmaya koşarmışçasına koşuyordu. Sanki tek yaşama umudu aşağıda, dalgalarla inip çıkan motordaydı. Laz motorcu bu telaşı, korkuyu ekmek parasına dönüştürmenin verdiği üstünlük duygusuyla yukarıdan bakıyor yolculara. Yolculardaki korkunun, telaşın tümüyle dışında, umursamayan hain bir kurtarıcı gibi duruyor motorun kıçında. Bütün bu korkak aceleci kalabalığın tek kurtuluşunun kendi motoru olduğuna inanarak. Hadi gene ocağıma düştünüz davarlar. Aman mor koyun diye başlayan bir türkü geldi Ela'nın aklına. Unuttu türküyü, motorcuyu izliyor. Para kazanmak için bu işi yapıyor aslında. Ama gemiyle kara arasındaki tek bağlantıyı motoruyla sağlamak, bunun ekmek parası çıkarılan herhangi bir iş olduğunu unutturmuş ona. Ekmeğini kazandıran bu kalabalığa halkını seyreden bunalmış, yorgun ama gaddar bir eski zaman kralı gibi bakıyor. Yorucu bir yolculuktan sonra adaya varamama korkusuyla müşteri olduklarını unutan yolcular bütün buyruklarına baş sallıyorlardı krallarını. Kendi paralarıyla geçtiklerini düşünemeden. Gemiyle sıcak kilise mumları arasında bir sırat köprüsü kurulmuştu. Aman mor koyun düşürme beni köprüden aşağı. Ateşlere salma beni. Tanımak için çok erken. Hiç kimse yanacak kadar suçlu değil. Türküyü kafasında bozup saçmalamaktan yorgun yolcuları izledi yine. Anlamadığı Rumca mırıltılar, bağırış, çağrışlar. Varlığa verilen o en son, en kaçınılmaz, o en keskin anlamdan, ateşe düşüp düşmemekten, geri dönüşü olmayan karardan önceki yakarışları, duaları duydu. Takacı o son hoşgörüydü. Aklının köşesinden bile geçirmeyen bir sesle, "Atlayın be, durmayın, hadi da, ha Allah'ın emanetleri." diye söylenerek kolundan yakaladığı yolcuları motorun içine savuruyor, arkalarından da eşyalarını fırlatıyordu kafalarına doğru. Bir ara yine motorun kıçına gitti, bir elinde motorun dümeni, her an gemiden motorunu uzaklaştıracakmış gibi. Ela adamın gözlerine baktı, bu gözler motoru her an gemiden uzaklaştırabilir, her an yolcuları tam motora atlarken gemiyle ada arasındaki karanlık sulara salabilir. Yorgun, sevmeyen gözler, yolcuların yazgısını çizebileceğini sanmaktan usanmış gözler. Usanmak her şeye gebedir, bütün kötülüklere. Yolcuların korkusu Ela'ya da bulaştı. Şimdi o da itekliyor, bir an önce motora atlamak için. Kıyıda bekleyen sıcak kalabalığa bir an önce karışmak, karışıp ısınmak için. Kadife pantolonlu, beyaz yün çoraplı, yün yelekli, zayıf, eski Yunan trajedyalarındaki koronun bastonlarını hatırlatan, uzun, ucu kıvrık bastonlu, sivri beyaz sakallı, yaşlı bir Rum, kucağında taşıdığı keçiyle motora atladı. Büyük bir dalga o anda yandan yüklendi motora. Motor devrilecek gibi sallandı. Yaşlı Rum yitirdi dengesini, çözüldü kolları. Bir bebek gibi kollarında tuttuğu keçi denize düştü. Adam bütün yolcuların ortak telaşından apayrı bambaşka bir telaşla motorun yanından sarktı, kollarını uzattı, keçiyi kurtaracak. Tam kurtaracak, motorcu yüklendiği bir somyayı bilinçli bir dikkatsizlikle ihtiyarın başına çarptı. İhtiyar motorun içine yuvarlandı, kalkamadı. Bu görülebilecek en hüzünlü düşüştü. Keçi bir daldı bir çıktı denize, görünmedi sonra. Baktı Ela yaşlı Rum'a, bekleyerek bir şeyler söylemesini, bağırıp çağırmasını, sövmesini, sızlanmasını umarak. Bu sessiz dayanılmaz hüznü gündeleştirecek bir şeyler yapmasını bekleyerek. Alnında sızan kanla duruyordu öylece. Sonra kalktı, en çok ağlayan bir gözden daha çok ağlayan. Ama tek bir damla gözyaşı bile dökmeyen gözlerle baktı denize, sessiz. Başı şişmişti, acıyor muydu? Bu adam acıyı bilir. Acıyı ayırt etmeyi, önemli acıları önemsizlerden ayırt etmeyi. Başı acımamış olabilir, bir somyasıyla hain bir takacı, onu hiçbir zaman acıtmayabilir. Yalnızca keçisi, kollarında bir bebek gibi tuttuğu keçisi için ayırmıştı acısını. Ela bu adada şişen bir başın, itilip kakılmanın umursanmayacak sıradan acılar olduğunu, ada halkının bu umursamaz acılar arasında kendi özel acıtmaya izin verdikleri acılarını seçtiklerini düşündü. Adayı o an sevdi. Dönüp baktı Mehmet'e, gözlerinde aynı sevgi aradı Mehmet'in. Bir şeyi aynı anda izlemek, aynı anda anlayıp sevmek küçük ayrıntıları. Bu olabilir mi? Bunun olmasının istendiği, olmasının gerekli olduğu anlar olabilir. Baktı Mehmet bütün bu seyrin dışında, bu küçük olayı hiç izlememiş, hiçbir şey duymamış, görmemiş gibi biri. Başka dışarıda yabancı bir başka motordaki biri gibi, bir başka Mehmet gibi. Kendi ayrıntılarında kendi olayını yaşıyor, takacıyla konuşuyor. Ben de Karadenizliyim. Keçi suda boğuldu, yaşlı Rum ağlıyor artık, yüzüne ateş bastı Ela'nın. Şimdi bir keçi boğulmuşsa keçi, yaşlı bir adamın başına bir somya çarpmışsa, kan akmışsa, kollarında bebek gibi taşıdığı keçiyi yitiren adam aldırmıyorsa, şişen kanayan alnına, olabilecek en büyük hüzünle ağlıyorsa keçisinin ardından, sabahın dördünde bunca insan doluşmuşsa kıyıya, bunca insan sabahın dördünde gelen sıradan bir geminin, sıradan yolcuların bir şeyleri değiştirebileceğine inanabiliyorsa, kapısı açık bir kilisenin mumları bütün bir yolculuğun yorgunluğunu bir anda unutturabiliyorsa, nasıl ben de Karadenizliyim denilebilir? Bu hain bir cümledir, bu sevmemektir, bu bir savaş açmaktır, sınırları kapamaktır, gümrükler almaktır. Ela Mehmet'in çenesini tuttu, yüzüne çevirdi yüzünü. Celladına demiş ki Danton, unuttum ne demişti, şey demişti, ölümden gaddar olabilir misin, başımın, sepetimin dibini öpmesini nasıl engelleyebilirsin? Şu senin Karadenizli takacı, somyasını şu yaslı adamın başına bin kez de çarpsa, o yine bir keçisinin ardından ağlayacak. Ne diyorsun, soyutlayıp durma her şeyi, sabah oluyor, uykum var, seni seviyorum. Bırak özentiyi, yok Rum'du, yaşlıydı, keçiydi, somyaydı, acıydı, şimdi bunların sırası değil. Bakalım kalacak bir yer bulabilecek miyiz? Sabah oldu. Bu adaya yalnızca Mehmet'le birlikte olmaya gelmediğini anladı Ela. Aralarındaki ilişkinin varlığıyla yetinemeyeceğini, şu mumlarla, şu keçiyle, somyayı şu yaşlı Rum'un başına vuran takacıyla, bir keçinin ardından dökülen sessiz gözyaşlarıyla, bu saatte gemiyi karşılamaya gelen halkla kendi ilişkileri arasındaki bağlantıyı, katan ve eksilten yönleriyle kurmak zorunda olduğunu dürttü Mehmet'e. Buraya gelişen değişen şeyleri değişebilir, değişmesi gereken şeyleri gözlemeye geldiğimi biliyorum. O kadar açgözlü değilim ben, seni gözlemek yeterince yorucu. Gözleyeni gözlenenden ayırmak mümkün mü? Bunlardan birinin ötekinden daha az yorucu olduğunu sanmak mümkün mü? Beni şu keçiden, ağlayan şu yaşlı Rum'dan, yanan kilise mumlarından ayırmak. Seni şu ben de Karadenizliyim cümlesinden sıyırmak. İlişkimizi bütün bunlara bulaştırmamak mümkün mü? Bunlardan soyutlaşmış bir mutluluk düşü kurmak mümkün mü? Sonra kilisenin mumları söndü. Tepenin ardından yükselen güneşle beyaz kilise, kilisenin yanındaki çınar ağacı belirlendi. Kahvede tavlalar açıldı, zarlar atıldı, iki sade kahve arası. Bakkal kapısını denize açtı, içeri doldu sinekler. Çakıl taşları gelip giden dalgalarla yıkandı, ufalandı, ısındı. Çıplak çocuk ayakları çakıl taşları üstünde zıplaya zıplaya koştular. Deniz köpüğüyle ıslanan, sabah güneşinde gümüş gibi parlayan çocuk ayakları. Dört beyaz badanalı duvar arasında Ela'nın avuçları kavradılar çarşafı. Çekti çekti sonra yumuşadı hırçınlığı. Biraz önce çarşafı koparmak isteyen parmakları şimdi onu okşadılar. Mehmet, Ela'nın terden ıslanmış saçlarını yüzünden kaldırdı. Titreyen dudaklarla öptü kulağını. Ela usulca aslında haklı olduğunu unutmuş, suçlu ve yenik. Mümkün dedi, mutluluğu her şeyden soyutlamak, bir an içinde olsa yalnızca mutlu olmak, niçin mümkün olmasın? Ormanın yolla kesiştiği yerde yatıyordu eşek. Öleli çok olmuş. Yan yatıyordu, ayakları dikili. Bir zamanlar güzel olan gözleri doldurulmuş hayvanlara takılan cam gözler gibi. Kara sinekler bulut gibi üstünde. İşte durdurulmuş bir an. İşte sanki bu eşek için hiçbir şey değişemez. Bu son çirkin, mide bulandırıcı an, en son, en değişmez andır. Artık bir zamanlar buğulu olan kara gözler böyle cam gibi kalacak. Kalmayacak ama gözler. Bu çürüyen, kurtlanmış eşek bedeni kalmayacak. Önce kokuşacak, sonra çürüyecek, ufalanacak, ufalanacak. Ormanın bitiminde dönüşecek toprağa. Ormanın çimi bir eşek, boyutu daha yayılacak. Yeni bir filizle belki bir ağaçlık büyüyecek güzel orman. Sabah güneşi yükseldikçe koyulaştı denizin yeşili. Serin, aydınlık dalgalara uzanmışlardı. Çay bardaklarını kıyı çakılına oturtmuşlar, bir yandan sabah güneşiyle ısınıyorlar, bir yandan ıslatıp çekilen dalgalarla uyanıyorlardı. Gereksizdi sözler. Güneş yükselip taşlar dalgalarla serinleyemez olunca kayalık koya yüzdüler. Bardaklar çakılların arasında kaldı. Binlerce yıldır çakılını yitirmemiş bir kıyı iki çay bardağını mı yitirecek? Öyle güneşi ısırıcılığını yitirene dek kayalardan denize atladılar. O kayadan bu kayaya seçilen kayalar arasında yüzdüler. Ela yüzerken denizin yeşil bin türlü yeşil dibini seyretti. Kimse gördüğü güzelliği ötekine anlatmadı. Yeni bir güzelliği kaçırmamak için. Acıkınca tek düşünce acıkmak olunca döndüler. Günlerdir hep aynı iyi şeyleri yiyorlardı. Balık, beyaz peynir, domates ve şarap. Herhangi bir şarap değildi bu. Ela ile Mehmet için en iyi şaraptı. Niko, Palapulos'un anası el ceyizleriyle yapmıştı bu şarabı. Biraz tatlı, biraz küflü, biraz yorucu bir şarap. Sıcak bir şarap. Sevgiyle, istekle yapılmış acemi bir şarap. Yavaş yavaş zamanlar çok uzunmuşçasına yavaş içtiler şarabı. Balığın kuyruğunda, başında, her yerlerinde ayrı bir tat bularak yediler. Beyaz peynir ve domates küçük parçalarla karıştı birbirine. Sabahtan öğlene ne kıyıda ne denizde görmemişlerdi kimseyi. Anlatırken lokmaları sezdirmeden atıştıran can sıkıcı olaylar olmamıştı. Her lokma bilinerek yendi. Her lokmada denizin, özgür kayaların anısı güçlendi. Küçük sanılan tatları almaya başladınız mı bir kez damağınız uyanır. İnce bir içkinin yorgunlukların ardından verebileceğini her an duymaya hazır olursunuz. İşte o zaman düşünmek yanıltıcı sonuçlar veremez. O an dünya sade, anlaşılır ve çözümlenebilir olur. Katırlara binip çakıllı tepeleri aştılar öğleden sonra. Katır daha yükseklere çıktıkça derenin çılgınlaşan akışında, sıklaşan ormanda korku unutuldu. Çok uzundu yol. Aşağıların gittikçe ürkütücü bir güzellik kazanan büyüsü, yorgunlukları çekti içine. Güzelliğin orta yerinde dayanıklılık şaşırtıcı olmaz. Katırın yorulması beklenemez hiç. Adanın bir ucundan ötekine vardıklarında gün batıyordu. Batan günün renkleri sarı kumsalda yansıyordu. Bütün gün durmadan değişen güzelliklerde alışmayı bırakan gözler yeni ayrıntıları açık. Adanın bu daha durgun, sulu denizinde yüzmek, ipek bir çarşafta gelinmek gibi. Denizden çıktıklarında sarı, bozlaşmış tepeler, yeni kahverengiler yüklenmişti. Tepedeki kiliseye yürüdüler. İkonalar, duvar resimleri, adaklar. O şimdi unutulmuş gibi görünen, çok uzakta sanılanlar bir mum ışığıyla uyandı içlerinde. Kaleköy'e döndüklerinde sabahın dördüydü. Genç yaşlı, çoluk çocuk ada halkıyla beklediler vapuru. Birlikte bir vapurun içinden bir dudağı yerde, bir dudağı gökte devlerin çıkabileceğine, büyülü değneklerin el ele bekleyen kızlarla oğlanların olmadık düşleri ne gerçekleştireceğine inandılar. Bir anda olsa, olmayacak şeylere inanmak, olabildiklere inanmak için gerekli gücün başlangıcı olamaz mı? Şarap damlaları büyük yudumlar halka halka yayıldı. Horon tepen kızlar, oğlanlar halkası büyüdü, coştu. Heyt bire! Bıyıklarda, sakallarda ter damlaları şarap damlalarına karıştı. Merhaba, kalimera! Öpüşmeler, sarılmalarla hora tepenlerin halkası büyüdü, büyüdü. Stavra Stavropolos'un meyhanesi dar geldi hora tepenlere. Esnedi beyaz badanalı duvarlar, masalar, iskemleler, ısınan soluklar abandılar meyhanenin duvarlarına. Kızların avuçları terledi, oğlanların ellerinde. Kızardı yanaklar, ateş gibi yanmaya başladı alınlar. Birlikte söylenen şarkılardan yorulan boyun damarları kabardılar. Çevre köylerden halk kıyıya aktı dolmuşlarla hora halkasına, birlikte söylenen şarkıya katılmaya. Dolmuşçular saymadılar bozuk paraları. Dolmuş pikabında yine aynı şarkılar. Kimsenin şişmedi başı, yorulmadı kimse. Söylenmedi, katarastika, belki yemek yendi, yenmedi belki. Çok şarap içildi. Testilerdeki şaraplar tükendi. Üç delikanlı başlarına vuran şarapla üstlerindeki bayramlıkları düşünmeden denize atladılar. Hora tepenler meyhanenin onlara gitgide dar gelen duvarlarını açtılar. Kuma vardılar, denizin en uzun hora halkası kadar uzun kıyısına. Dalgalarla ıslanan pabuçlarını aldırmadan kıyı boyunca habire ha, habire ha. Denizdeki oğlanlar tekrar tekrar atladılar denize. Şarkı, hora, şarap ve kızların terlemiş avuçları aldatıcı bir mutluluk bulutu gibi kapandı üstlerine. Ela ile Mehmet deniz kıyısına masa koydurtmuşlar, gittikçe genişleyen halkayı seyrederek şarap içiyorlardı bir saattir. Bu coşkuyla bu geçici mutluluğa katılmalı mı? Coşmaların seyircisi olunmaz, ya katılınır, çekilip gidilir ya da. Ama bu, katılma bir özenti ise biz de sizdeniz tavrı dolu bir özenti. Ansızın yeşeri veren bir halk düşkünlüğü ise, hep bunları düşünüp seyirci kaldılar. Sonra delikanlılar bayram giysileriyle denize atlayınca, Hora halkası meyhane duvarlarını aşıp deniz kıyısına taşınca, Ela kendini halkanın arasına karışmış buldu. Islanan pabuçlarını kuma fırlattı. Ağaran şafakla koptu halka. Şarap köpükleri dağıldı, dolmuşlar köylere yol aldılar. Dolmuşçular iyi saydılar paraları. Ela bir kayanın ardında soyunup yüzdü denizde. Karşıdaki yabancı adaya varacakmış gibi, varmak istermiş gibi yüzdü. Sonra kayanın ardında giyinirken, koyun karşısındaki kilisenin mumlarının artık yanmadığını gördü. Şarap köpükleri insan halkası dağılmış, ıssız kıyıda sönmüş mumlarıyla, karanlık bir mağara ağzı gibi ürkütücü, soğuk, hiç bayram görmemiş, bilmemiş bir asık yüzlülükle duruyordu kilise. Otele döndüklerinde Stavro çoktan toplamıştı ortalığı. Sanki hiç bayram olmamış, kızlarla oğlanlar hora tepmemişler, hiç şarap içilmemiş. Sanki bayramlık giysileriyle delikanlılar kızların terli avuçlarından kopup atlamamışlar denize. Ela ile Mehmet kıyı boyunca yeni duydukları türküleri söyleyerek onlara katılmamışlar gibi. Stavro yerleri süpürüyordu. Stavro niçin söndü kilisenin mumları? Kiliseden karşı Yunan adasına işaret veriliyor diye ihbar olmuş. Odaya dönüldü. Ela denizde çıplak yüzdüğü geceyi düşünerek uyuyamıyordu. Mehmet'i dürttü. Uyuyor musun? Hayır. Kilise mumlarıyla işaret vermek. Ada o kadar uzak ki buradan. Akıl almaz bir saçmalık bu. Oraya dün gece yüzmek istedim ben. Gergin zamanlarda olur böyle şeyler. Aslında herkes bilir karşıya işaret verilemeyeceğini. Ben de karşı adaya yüzebileceğime inandım. Saçmalama. Niçin saçmalayayım? Bayram sabahı birlikte edilmiş horalar unutulabiliyor. Ansızın yabancı olunabiliyorsa saçma cümleler edilebilir. Şimdi ben bu sabah birlikte hora teptiğim insanları ansızın karşı adaya işaret veren düşmanlar olarak görürsem ya? Saçma, başlamaya görsün. Günler birbirlerinden kopar. Ne üdüğü belirsiz uçan nesneler gibi ayrı, birbirleriyle ilişkisiz günler yaşanır. Bir gün önce bayram diye sarılıp öpüşenler, ertesi gün birbirlerini ihbar ederler. Olabilir, olmuştur da. Olmaz ama kızlar oğlanlar her zaman şarap içip el ele hora tepmezler. Hora zinciri deniz kıyısı boyunca coşku, mutluluk ve sevgiyle uzanmaz. Bayramlık giysili delikanlılar denize atlamaz. Meyhane duvarları kaynaşmış soluklarla esneyip aşılmaz. İnsanın insana aktarabildiği sarhoşlukla uzak yabancı adalara, onların insanlarına yakınlaşmak için gece yarısı çıplak yüzülmez. Her zaman olmaz bu. Böyle günleri sonraki günlere sıkıca eklemek yerine unutmak, böyle bir günün ardından avucunda terini duyduğun birinin yanından bir yabancı gibi geçmek olmaz. Evir çevir sözcükleri, her şey katlanılmaz olur. Haklısın, sözcüklere sığmaz bazı şeyler, korku, kuşku, inançsızlık. Bunlardan korunmanın başka yolları olmalı. Mehmet yatakta sola döndü, sıklaşan soluklarını dinledi Ela Mehmet'in, uyudu, yapacak bir şey yok. Yalnızlığa karşı, anlamanın başında, o beceriksiz başlangıcında yalnızlık gelecektir. Bunu büyütmemek, başı sonu belli bir çocuk hastalığı gibi beklemek, kızamık gibi, su çiçeği gibi, eskiden öldürücü hastalıklardı bunlar. Yeşil yaprağın tırtıllı ucundaki dişlerden biri sarardı önce. Sonra bütün dişler teker teker o canlı yeşilden donuk yeşile, sonra sarıya dönüştüler. Damarları izledi sarı, yavaş yavaş ana damara yayıldı sarılık. Yeşili yeneceğine güvenen, sabırlı, kaçınılmazı bilen sarı ilerledi, yayıldı. Her gün daha geniş bir yüzeye. Önce yaprağın yarısı, sonra yarısından çoğu, bir gün mutlaka hepsi sararacaktı. Yeşil bu oyunun kurallarını bilerek, gereksiz savunmalarla yormayarak kendini çekiliyordu. Yaprağı bırakıyordu usulca, sevecen okşamalarla. Hiç üzmeden, yormadan, uğraştırmadan birbirlerini. Yer değiştirdiler. Hiçbir şey olmamış, hiçbir şey değişmemiş gibi yeşilden sarıya dönüştü yaprak. Sonra sarı kahverengiyle başladı kaçınılmaz yeni oyuna. Yaprağın dişlerinden birine yerleşti kahverengi. Sarı bırakmanın zamanını, gitme anını bilenlerin göze batmaz davranışlarıyla ayrılıyordu yapraktan. Ayrıldı yerini kahverengiye rahatça bırakarak. Daha tutkuyla yayıldı kahverengi. Damarlarına bile yerleşti yaprağın. Daha çok yere yayıldı, damarlardaki öz suyuna bile. Kurudu öz suyu, kurudu yaprak. Düştü, ezildi, ufalandı, ufalandı. Bir yokluğa dönüştü. Oluşum, renklerin oyunu bitmiş miydi? Arta kalan kuru dal biliyordu yeşili yitirmediğini. renklerin oyununu yeniden ve yeniden oynayacağını, renkten renge dönüşen kurguyu kurup boşaltacağını bıkmadan. Dağ dikenleri günün ilk ışıklarıyla kurumaya, daha sivri, daha batıcı olmaya doğru hazırlandılar. Sabahın nemiyle zeytin ağaçlarının tozlu yaprakları gerilecek, cilalanacak, parlayacaktı. Serin toprak testilerden çok şarap içilecekti daha. Ela severdi sabaha pencere açmayı. Başı ağrımıyordu artık şaraptan. Şimdi açık pencereden yeni bir soluk alacak, yeni bir günde yeniden şarap içeceğim. Belki arta kalmış ağırlığı bir gün öncenin, yoğun düşüncelerin bıkkınlığı derin bir solukla geçecek. Açtı pencereyi, ciğerlerini derin bir soluğa hazırladı. Aralandı dudakları. İşte o an yumuşak bir soluk için açılmış dudaklar gerildiler, bir soluğa hazırlanan ciğerlerden bir çığlık koptu. Mehmet yatakta döndü. Aynı anda aynı şeyleri görmedi, aynı çığlığı anmadı. Boşalıyordu gemiden ard arda askerler. Yeni bir güne, yeni şaraplara, denize, güneşlemelere yeni bir at bulmak. Bütün bu bilinenlere beklenmeyeni, askerleri eklemek gerek şimdi. Sabahleyin derin bir solukla başlayıp deniz, şarap, balık, sevişme helezonuyla gelişen günlük barış sürecinin nerede ve ne zaman değiştiğini anlamak. Kopan barış çizgisinin getiriverdiği boşluğu, boşlukta beliren savaşı, her şeyi sırayla. Sonra öteki sabahlar kadar güzel olan bir sabah, bir çıkarma gemisine dönüşen patlamayı düşünmek. Soluğun çığlığa dönüştüğü kısa zaman aralığına bütün bunlar sığmaz. Çıkarma gemisine bak, aklım durdu. Böyle olacağı belliydi, neden şaştın? Şaşmadı, mayosunu alıp denize gitti. Mehmet'le tabii, her günkü uzun, özgür kumsalda en yalnız, en özgür yeri arayacaktı. Kumsalın orta yerinde dikenli teller karşıladı onları. Boş kumsalın ortası dikenli tellerle çevrilmişti. Tellerle çevrili dört köşe bir kumsal parçası. Ortasında bir levha, aileye mahsustur. Yalnızca dikenlerle kaplı bir tepenin yamacında çakıllar, istiridye kabukları, kurumuş deniz bitkilerinden başka görülecek bir şey olmayan, arada bir keçinin ya da üç koyunun tembelce geçtiği bir kumsalda, alabildiğine uzanan denizin yanı başında dikenli tellerle çevrili bir kıyı parçası. Dikenli telin başında oturdular, ailenin dışına. Aile bu dikenli telin içinde demek. Koskoca denizin, uzun kumsalın, tepeleri, dikenleri, köyleri, ormanı, şarabıyla adanın dışında demek. Bütün bunlardan dikenli bir telle ayırıyor kendini. Bu dörtgenin içine kapatıyor. Ela ne kumdan, ne güneşten, ne de denizden hoşlandı o sabah. Dikenli tellerin içinde ne zaman geldiklerini anlayamadığı kadınlar ve çocuklar güneşlenip denize giriyordu. Dikenli tellerin dışı tenhaydı, boştu, özgürdü. Ama ortası dikenli tellerle bölünüvermiş bir özgürlüktü bu. Daha uzağa telleri görmemek için kayalık koya yüzdüler yine. Güneş kayaları ısıtmıştı. Denize atladılar. Ela serinledi, rahatladı. Az teller görünmüyordu. Yeniden denize atlamak için kayaya çıkmak istedi. Kayanın ardına gizlenmiş askerlerin keplerini gördü. Boş kayalıkların orada, özgür denizin yanı başında, işlenebilecek hiçbir suçun olamayacağı bir yerde birer suçlu gibi gizlenmişlerdi. Onları kayalara, denize, güneşe katamadıklarını, onları bir suçlu gibi gizlenmek zorunda bıraktıklarını düşündü Ela. Denizden çıkıp giyindiler, acıkmışlardı. Balık yemeye köye yürüdüler. Kostan'ın lokantası kapalıydı. Karşıdaki bakkal Kostan'ın Yunanistan'a gideceğini söyledi. Bakkaldan peynir, ekmek aldılar. Bir asık yüzlülük, bir kuşku, bir korku bütün köyde. Balık ve şarap yok, herkes korkuyor. Kayaların arkasındaki askercikler gibi gizleniyor, saklanıyor. Suç işlenemeyecek bir denizin, tepelerin, kayaların arasında yaşayan insanlar, kimin başlattığını bilmedikleri bir suçu birbirlerinin üstüne atıyorlar. Herkes kendini ya da ötekini suçlu sanıyor. Evlere yeni kilitler takılıyor, bahçe kapıları açık değil. Bahçelerden meyve koparlamaz artık, herkes gizliyor malını. Çadırlar, portatif karyolalar da gizlenmeli. Silahlı nöbetçiler bekçilik ediyor onlara. Karanlıkta bir şey saklıyor herkes. Sanki bir hapishaneden korkunç bir katil ya da tımarhaneden zapt edilmez bir deli bu adaya kaçmış. Herkes herhangi karanlık bir köşede kıstırabileceği andan korkuyor. Akşamüstü gün batımını seyretmek için tepeye yürümek istediler. Düdük sesleri, yasak bölge. Tepe yasak, batan güneşin denize vuran kızıllığı yasak. Silahı atan her zaman haklıdır. Adaya kaçan katil, deli, belki tepede gizleniyordur. Birlikte hora tepip sarhoş olmuş insanların içine saldığı korkuyu seyrediyordur. Kahkahalarla. Gece ilerledi. Saatlerdir kahvede oturuyorlardı. Ne onlar kimseyle tavla oynamak istediler ne de kimse onlarla. Ela ile Mehmet bildikleri gündelik Rumca sözcükleri unutuvermişlerdi. Birinin gitmesi bekleniyor, birileri fazla. belki de yalnızca tepedeki delinin, katilin gitmesini istiyor. Ama bunu söylemeye cesaret edemiyoruz. Gecenin dördünde geldi yine vapur. Ada halkı vapuru karşılamak için köylerden kıyıya akmadı. Yolcusu gelenlerden başka kimse iskelede saatlerce beklemedi. El ele dolaşan delikanlılarla kızlar yoktu. Kızlar perdelerin ardına mı gizlenmişlerdi, üstlerine kilitler mi vurulmuştu? Bayram gecesi hora halkasının ortasından kopup yeni giysileriyle denize atlayan üç delikanlı bir süre yalnız dolaştıktan sonra kayaların arkasına gizlenip aile plajının kadınlarını seyredecek. Suçlular çoğalacak. Suçun başladığı adaya bir gün kocaman bir hapishane yapılacak. Başka adalardan, kara parçalarından yeni suçlular getirilecek adaya. Gece ilerliyordu. Mumları yanmayan kilisenin önünden geçerken hızla koşan iki jandarmadan Sipilya'daki kilisenin ikonalarının çalındığını öğrendiler. Suç yayılmıştı. Odaya girdiler. Kapı kapandı. Çıkarma gemisini gördüklerinde bunun doğal olduğunu söylemişti Mehmet. Ardından geçen gün bütün bunlar doğal mı şimdi? Irak bir adada nasıl ve kimler tarafından başlatıldığı bilinmeyen ya da unutulmuş bir yanlışın bir Ağustos sabahı bu adanın kumuna, şarabına, güneşine, denizine, horasına, sevişmesine savaş açması, o eski yanlışın bir güzelliği çirkinliğe dönüştürmesi, bunun hiçbir yararı olmaması doğal mı? Yanlış bir başlangıç noktasının aynı kısır döngüyü yıllara sağan bir durallıkta sürdürmesi doğal mı? Bu olumsuz çemberin hiç bitmeyen, tükenmeyen, yanılmayan gelişimi içine alması, anlamsızlaştırması, bu yumuşak oluşumu umursamayıp o eski yanlışı burada somutlaştırması, o başlangıç anının bütün eksikliklerini, çirkinliklerini inatla sürdürmek istemesi doğal mı? Bir bitkinin uygun olmayan bir toprağa dikilmesi, bir ısırgan otunun, ayrık otunun, bütün uyumlu bitkilerin gelişimini engellemesi. Bunları Mehmet'e söyledi mi? Bütün bunlar üstüne konuşmadılar. Konuşsalardı Mehmet, yanlış, çirkin, itici görünen her olayın, durumun özünde bulunabilecek doğruyu, yararlıyı, gerekliyi, yanlışın dönüşebileceği doğruyu anlatırdı belki. Çirkin bir sonucun bir doğruya başlangıç olabileceğini anlamazdı Ela. Karanlıktan korkan çocuklar gibi başını örterdi cümlelerle. Ben bu adayı 10 gün önce sevmişsem, bu denizi, kumu, güneşi, bu bizi bize bırakan, bırakmayı bilmiş halkı, onların şaraplarını, horalarını, ikonalarını sevmişsem, bugünün sabahını, çıkarma gemisinin gelişini, bu gemiyle bütün bunlara açılan savaşı nasıl sevebilirim? Hangi doğru bu sevgiyi haksız çıkarabilir? Bu doğulu, ürkek ne yapacağını, neyin için ne zaman yapacağını bilmeyen, ürküttükleri halktan daha haklı nedenlerle tanımaları bir eve karanlıkta bırakılmış kedi gibi ürken bu asker bakışlarını sevmişsem, onları bu korkuya salan, bu ayrılığa, silaha, yabancılığa salan, aslında hep haksızlığa uğramış bu insanları haksızmış gibi gösteren nedenleri nasıl sevebilirim? Bütün bunlara gerçek, doğru, kaçınılmaz gibi anlamları nasıl verebilir, bu atları nasıl takabilirim? Seni tek başına bunları görmeden, duymadan sıyırabilirim. Bu denize, bu güneşe, bu birbirinden korkan, birbirlerini suçlayan bakışların bir yerlerine seni bağlayamazsam nasıl süren anlarımız? Seni bütün bunlardan, bu denizden, şaraplardan, horalardan, bu el uzatmayı bilen ve unutan insanlardan ayrı bir eşya gibi nasıl sevebilirim? Ben sana benzesem de sen bana benzesen de biz birlikte bu haksızlıktan ayrı, yabancı, kopmuş bir benzerliksek nasıl sevişebiliriz? Birbirimizden kopyasıysak yalnızca hangi noktada başlayıp hangi noktaya yükselir tatalışlarımız? Kendi kendini sevenlerin, kendi kendine tat verenlerin tadın hemen ardından duydukları sıkıntılı utancı duymaz mıyız? Bir gün bir postanede rastlamış iki insanın birbirlerinden alabildiğine hoşlanmış olmaları güzel geçici bir rastlantı mı yalnızca? Birine rastlamış, sevmiş, tat almıştım. Şimdi geçti, hiçbir iz kalmadı bende denebiliyorsa, bu rastlantıyı unutmak, hiç olmamış saymak gerekmez mi? Benim sana, senin bana verdiğimiz yalnızca bir atsa, bu alışveriş niçin bir hadi eyvallahla bitmesin? Ben yalnızca senin için güzel olacaksam, sana beğendirmek için kendimi, olanları umursamayıp en güzel bakışımla geleceksem yatağına, sen bütün bunları unutturacaksan bana, unutturmak için hiç bakmayacaksan pencereden, o kısa unutma anından sonra, vücutlarımızın bize acı veren gerginliğini giderdikten sonra, bu pencereyi kapatarak unuttuğumuz dışında, uzağında kaldığımız dünya nasıl yabancımız olursa, öyle yabancı oluruz birbirimize. Bir kısa anın ardından ayrı yönlere giden trenlere bineriz ya da o trenlere bile yetişemeyip tükenmişin üstünde çoğalırız. Bütün bunları konuşmadılar. Konuşsalardı belki daha iyi tanışacaklardı. Belki o zaman pencerenin dışı ve içi şaşırtıcı olmayacak, sevgi solukları içerisi gibi dışarısını da yavaş ama güvenli gelgitlerle kaplayacaktı. Sustular, konuşmadılar. Çok uzun, yorucu bir sevişmeyle bütün engelleri tam tanışmayan insanların arasındaki nice engeli aşmaya çalıştılar. Sevişme süresince Ela kendisine canımın içi diyen Erol'u, dayak yiyen Alişan'ı, tereyağı yemeyen Şenel'i, onun daha önce büyüyen göğüslerini, onu belki de bu göğüsler yüzünden öldüren Amerikalıyı, Mado'yu, onun Sabiha yengeye duyduğu anlamsız güveni, Aleko'yu, evliliğini, yanlış uysallıkları, boşa baş eğmemek için kalkışılan saçma başkaldırıları, Bülent'le oynadıkları sahte aşk oyununu, kendinde eksik olan bir şeyi, bu şey için buraya geldiğini, seviştiğini düşündü belki. Yalandan da tat alarak da olsa sürdürdüğünü. Bu son yalan tadım olsun. Mehmet belki Nuri'yi ondan yediği dayakların haksız olup olmadığını, kaptırdığı oyuncakları, oyuncakların kimin olduğunu, genelevi başarılı olmak amacıyla girişilen zorlamaları, yanlış zorlamaları düşünebilirdi. Bütün gün yüzmekten, yürümekten, seyretmekten yorulmuşlardı. Her günkünden daha derin bir uykuya daldılar. Son balığı ırmakla ilerledi, ilerledi. Denize çok hızlı ya da çok yavaş denebilecek bir ilerlemeyle. Dönüşü olmayan bir ilerlemeyle denize aktı. Mevsimler geçti. Bir ırmak akışı gibi bütün oluşların ardından vardı denize. Taşlar, kum taneleri bir ırmak yatağından aktarılan bütün katkılarla, belki başka balıklar balık yumurtalarıyla denize vardığı an döndü geriye. İleriye akan ırmak döner mi geriye? Denize karışmış su geri dönebilir mi? Yalnızca son balığı bütün bu dönüşü olmayan güçlerden sıyrılarak, bu güçlerden koparak karşı çıkarak biraz da döndü geriye. O akışı yalnız ve yorucu bir yüzmeyle ters yönde izleyerek, alçaklardan yükseklere tırmanarak ırmak yatağına, o büyük akışın başladığı yere, kendi doğduğu ana çevreye vardı. Bu gereksiz, bu yanlış, başarısız çabayla gelen dayanılmaz yorgunluğun ardından varlığının bir anlamı olabilmesi için bıraktı dölünü ırmağın kaynağına. Kaynaktan yeni son balıkları ırmakla birlikte coştular. Irmakla birlikte o şaşırtıcı bileşime denize vardılar. Caddeyi tümüyle kaplayan gri temizlik arabası yolun bir ucundan öbürüne ilerledi. Dev çamurlukların iki yanından fışkıran suyla yıkadı caddeyi. Islak parlak asfalt günlük tekerlek doyumuna hazırdı artık. Bisikletli işçiler sabahın ilk ışıklarıyla göründüler. Bisiklet lastikleri ıslak asfaltta kara bir iz bırakıp geçtiler. Tertemizdi cadde. Otomatik çöp arabaları su fışkırtma arabasından önce bütün çöpleri toplamışlar, kentin dışına dökmüşlerdi. İşçilerin ardından motosikletli polisler geçti caddeden. Sonra süt, et, gazete yüklü kamyonetler caddeden yan sokaklara saptılar. Az sonra okul otobüsleri çocuk soluklarının buğuladığı camlarla geçtiler. Subayları, askerleri kışlaya götüren boz otobüsler ağır ağır ilerlediler. Bayındırlık, maliye, içişleri, sağlık bakanlıklarının servis arabaları pencerelerinde çatık kaşlı, ağızlarını açmayan memur yüzleriyle geçtiler. Büyük kahverengi otobüste yargıçlar, savcılar, cübbelerinin üstünden bakan bilgiç gözlerle seyrettiler caddeyi. Kısa bir süre sonra özel arabalar kırmızı yanan trafik lambasının önünde biriktiler. Chevrolet'ler, Cadillac'lar, Taunus'lar, Opel'ler, Volkswagen'ler birbirlerinin numarasını okuyacak kadar yakın ve asla çarpışmayacak, değmeyecek uzaklıkta yeşil ışıkla geçtiler dört yol ağzında. Güneş az yükseldi, cadde kurudu. Cadde günlük ısınmaya, yumuşamaya hazırlandı. Kara Mercedes'leri süren kasketli şoförler direksiyonu hiç kırmadan ilerlediler. Yavaşça arka koltukta oturan kara giysili beyleri hiç sarsmadan denizin üstünde yüzen bir mantar gibi kaydılar asfaltın üstünden. 001, 002, 003 numaralı Porsche'lar belirli bir hiyerarşiyi, düzeni, sırayı hiç unutmadan, incitmeden caddeden yukarı süzüldüler. Tek bir kuşun gölgesi vurmadı caddeye. Ne bir karga uçtu caddede ne de bir serçe. Cadde boyunca sıralanan akasya, ıhlamur ağaçlarında tek bir toz tanesi yoktu. Ne bir tırtıl, ne bir sinek, ne de nice çocuğu korkutan arılar. Telgraf direkleri dimdik, direkler arasındaki telleri bir gerip esnetebilecek tek bir canlı yok. Direklere kulaklarını dayayıp Irak'tan gelen sesleri duymaya çalışan çocuklar yok. Cadde var, bisikletleri, minibüsleri, özel arabaları, okul taşıtları, servis arabaları, makam arabalarıyla cadde. Bir yerden bir yere giden, caddede durup bakınmayan, önce giden, varan, sonra dönen memurlar. Yargıçlar, savcılar, subaylar var. Büyüyünce bunlardan biri olacak çocuklar. Okullarına taşıt arabalarıyla giden, telgraf direklerine kulaklarını yapıştırıp, uzak ülkelerden gelen sesleri dinlemeyen çocuklar var. Tek bir eşek geçmedi caddeden. Tek bir at arabası, tek bir at pisliği yok. Ela bu caddenin başındaki parkta oturuyordu. Parkta kuşlar vardı, sinekler, balarları vardı. Ela başını park sırasına dayadı. Yerdeki sarı, kahverengi, kırmızı yaprakları seyretti öylece. Karıncaları gördü. Toprakta dolaşan öteki canlıları. Boştu park. Boşalmış havuzun dibinde birkaç kuru ıslak yaprak. Her şey bırakılmış ama canlı mutlaka canlı. Taşıtlarıyla cadde görünmüyordu. Ela park sırasından kalktı, bir kelebeği izler gibi yerdeki küçük karıncaları izleyerek kapısına vardı parkın. Kapıda simitçiler, helvacılar yoktu. Ansızın gördü caddeyi.